Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.
Şimdi telefon hattımızda Sevcan Çamlıdağ arkadaşımız var. Sevcan Hanım, merhabalar.
Merhabalar Gürhan Bey, iyi yayınlar.
Sağolunuz, çok teşekkürler. Evet, seçime 3 hafta kaldı ve birçok teknik soru var. Seçim ve sandığa ilişkin sorular var. Bunlardan bir kısmını size danışmak istiyoruz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Geçen seçimlere göre seçmenleri ve sandık başında görev yapanları ilgilendirecek bilmemiz gereken mevzuattaki en önemli değişikliklerin neler olduğunu size danışmak istiyoruz.
Tabii. Yani aslında çok kısaca özetlememiz gerekirse.
Lütfen.
Son yapılan değişikliklerle seçim mevzuatındaki son yapılan değişikliklerde öne çıktığını düşündüğümüz birkaç hususu kısaca özetlemeye çalışayım. İlk olarak aklıma gelen kolluk kuvvetinin seçmen ihbarı üzerine sandık çevresine çağrılmasına ilişkin değişiklik geliyor.
Evet.
Önceki düzenlemede kolluk kuvvetinin sandık çevresine gelmesi yalnızca o sandıktaki resmi sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından mümkündü. Artık seçmen ihbarıyla da kolluğun sandık çevresine yine çok istisnai bir durumda tabii ki sandık çevresinde cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar için söz konusu olabilen bir durum. Ancak bu yetkinin seçmene de tanındığını görüyoruz. Bunun haricinde hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin oy kullanmalarını sağlamak üzere seyyar sandık uygulaması yürürlüğe girmiş oldu. Bu Türkiye için bir ilk. Seyyar sandık uygulaması önceden yoktu.
Halbuki daha öncesinde adresten alınıyorlardı ve sandığın bulunduğu okula kadar getiriliyorlardı, değil mi?
Evet, yani belirli yöntemler geliştirilmişti bunun için. Örneğin Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu tür engelli ya da rahatsızlığı bulunduğu bilinen kişiler için okulların örneğin zemin katında sandık belirleniyordu ki kolaylıkla ulaşabilsinler, yukarı katlara çıkmakla uğraşmasınlar diye. Ama tabii burada aslında kapsam hastalık ya da en azından sandığa gitmeye imkan verecek düzeyde bir engel değil. Tamamen yatağa bağımlılık kriteri var. Dolayısıyla aslında hiç sandığa gidemeyen kişiler için getirilmiş bir uygulama. Bu anlamda aslında oy kullanma hakkı bakımından olumlu bir düzenleme olduğunu söyleyebiliriz bunun.
Ama denetimi çok zor herhalde, değil mi?
Evet, denetim bakımından gerçekten katı bir uygulama olması gerekiyor ki sandık, yani bildiğimiz sabit sandık uygulamasına yanaşabilen bir koruma sağlansın oy gizliliği ve seçmen iradesi bakımından.
Evet.
Önemli olan husus seyyar sandık bakımından bu diyebiliriz. Bunun haricinde biliyorsunuz yine 24 Haziran'da ilk kez uygulanacak olan ittifak meselesi var. İttifaklarla ilişkili geçerli oylar bakımından aslında çokça yenilik var mevzuatta ve seçmenler bakımından, yani yalnızca sandık başına görev yapacak olan kişiler bakımından değil, herhangi bir ittifaka dahil olan siyasi partiye oy vermeyi düşünen seçmen için bile oldukça karışık bir yapı. Dolayısıyla sandık başına gitmeden ittifaklara oy verecek olanların nasıl oy kullanmaları gerektiğine dair bilgi edinmeleri çok önemli. Ve buna ilişkin eğitimler düzenliyoruz. İnternete de eğitimlerimizi yüklüyoruz. Bunların takip edilmesini tavsiye edebiliriz.
Evet, şu anda Oy ve Ötesi'nin internet adresinde bu bilgilere ulaşmak mümkün, değil mi?
Mümkün, tabii. Oyveötesi.org web sitemizin adresi.
Evet.
Burada eğitim dokümanımıza ulaşabilir herkes. Herkes açıktır. Orada detaylı olarak bütün bu hususları anlatmaya çalıştık. Başkaca dilerseniz hani aklıma geldikçe yeniliklerden söz edebilirim.
Lütfen, lütfen tabii.
Çokça tartışılan bu mühürlü zarf, mühürsüz zarf, mühürlü.
Evet, geçen seçimlerin en önemli tartışma konusu, değil mi?
Evet, çokça kamuoyunda yer bulan bir konu. Bu konuda da aslında bir bilgi kirliliği var diyebiliriz. Buna da açıklık getirmek çok önemli. Aslında şu anda kanun değişiklikleri sonrasında zarf ve pusulaların mühürlenmesi hala zorunlu. Öncelikle evet. Ana kural bu. Bunu ortaya koymamız gerekiyor. Fakat zarf ve pusulaların mühürlenmemesi durumunda geçerlilikleriyle ilgili bir değerlendirme yapmak gerekiyor yeni değişiklikler uyarınca.
Evet.
Zarflar bakımından sandık kurulu, bu arada bahsettiğimiz mühür hep sandık kurulunun mührü. Bu sandık kurulunun mührünü taşımayan zarflar için öncelikle diğer unsurlara bakılıyor. Zarfın
burada bir açıklık getirelim mi? Yani her zarfın üzerinde mutlaka ama mutlaka ilçe yüksek ilçe seçim kurulunun mührünün bulunması gerekiyor.
Evet, ilçe seçim kurulunun mührü zaten bulunmalı.
Evet.
Onun haricinde YSK filigranı bulunuyor.
Evet. O da bir filigran olarak bulunuyor. Ama evet. Burada tartışma konusu olan sandık kurulunun mührü. Yani evet. Sabahleyin sandık kurulu toplandığı zaman bütün mühürleri tek ve bütün zarfları tek tek mühürlemek zorundalar.
Doğru. Bunun yanı sıra bir ek unsur daha var. Yüksek Seçim Kurulu amblemi de taşıması gerekiyor zarfların.
Evet.
Bunlar Yüksek Seçim Kurulu'nun 135'e 1 sayılı genelgesinin 40. maddesinde sayılan hususlar. O maddede de aslında sandık kurulu mührü taşıması gerektiği açıkça yazıyor zarfların.
Evet.
Ancak şöyle bir istisna tanınmış. Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü taşıyan zarflar ve bir takım bazı unsurlar daha var. Üzerinde leke ve çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılmayan zarflar geçerli sayılacak. Yani bu istisna diğer unsurların, filigranın, amblemin ve ilçe seçim kurulu mührünün bulunduğu durumda ancak uygulanabiliyor.
Burada hemen geçmişe bir atıf yapmakta fayda var. Geçmişte sorun özellikle de ilçe seçim kurulu mührünü taşımayan zarflarla ilgiliydi diye hatırlıyorum.
Şöyle sandık kurulu mührüyle ilgili tartışmalar olmuştu. Yani aslında sabah seçim başlamadan önce, seçim öncesi zarfların ve pusulaların mühürlenmesi sırasında geçmişten beri olan bir uygulama aslında. Sandık kurulu başkan ve üyeleri herhangi bir sebeple mühürlemeyi unutabiliyor ya da mühürlemeyebiliyordu pusula ve zarfları. Hatta bazen şu tür ihmallere de hani rastlanıyordu. Bir kısmını mühürleyelim. Yani burada aslında niyetten bağımsız olarak söylüyorum. Bir kendi işlerini kolaylaştırmak adına bir kısmını mühürleyip seçmene oy kullandıkça kalan kısmını da mühürleriz eğer gerekirse gibi uygulamalar oluyor. Bunlar aslında olmaması gereken şeyler.
Evet.
Sabah aslında oy verme işlemi başlamadan önce tüm mühürleme işlemlerinin yapılması gerekiyor. Şu anda bahsettiğim gibi zarflar bakımından böyle bir durum var. Ancak pusulalara gelecek olursak pusulalarda durum biraz daha farklı. Pusulalarda yine mühürlenmesi gereken, sandık kurulunca mühürlenmesi gereken seçim gereçleri. Fakat pusulalar bakımından şöyle bir ayrıma gidiyor kanun. Eğer pusulalar sandık kurulu başkan ve üyelerinin ihmali sonucu mühürlenmediyse bu durumda pusulaları geçerli kabul ediyor kanun.
Evet.
Yani aslında orada bir ihmal var mı yok mu değerlendirmesi yapılması gerekiyor ki bu aslında pratikte çok kolay olamayacak bir şey. Bu yüzden burada yani sandık başında aslında seçmenlerin ve sandık kurulu görevlilerinin sorun yaşatması adına şöyle bir tavsiyede bulunabiliriz. Sabah oy verme işlemi başlamadan önce tüm pusula ve zarfların mühürlendiği sandık kurulu tutanak defterine işlensin, kayıt altına alınsın, hepsi mühürlenmiştir diye. Böylelikle bu arada zaten kaç pusula ve zarfın olduğu da kayıt altına alıyor adet olarak.
Tabii.
Böylelikle günün sonunda eğer pusulalardan herhangi biri mühürsüz çıkarsa bunun tespiti çok kolay olur. Yani aslında orada şu noktaya da değinmek lazım. Sandık başında görev yapacak olan gözlemcilerin, siyasi parti müşahitlerinin bu noktada dahi de çok önemli. Çünkü eğer sandık kurulu başkan ve üyeleri biz bu pusulaları mühürlemeyeceğiz. Zaten artık kanunda böyle bir şart da yok gibi bir söylemde bulunursa orada müşahitler devreye girerek hayır bakın aslında madde bunu söylüyor, mühürlenmesi gerekir. Eğer siz hani mühürlemezseniz ben bunu kayıt altına alacağım derse bunun üzerine artık günün sonunda sandık kurulu başkan ve üyelerin ihmalinin olduğundan söz edemeyeceğiz hukuken. Bu artık kasten mühürlememe statüsüne girmiş olacak ve dolayısıyla ilgili pusulaların geçersiz kabul edilmesi gerekecek. Böyle bir ayrıma gidilmiş oldu yeni kanun değişikliği sonrasında. Bu da çok kolay değerlendirilebilecek bir durum değil. O yüzden bu konudaki bilgi kirliliğini aslında düzeltmemiz gerekiyor diye düşünüyoruz. Dolayısıyla eğitimlerimizde en çok vurguladığımız konulardan birisi bu.
Evet. Bir de bu
eğitimlerden ulaşılabilir örneklere.
Evet, pusulalarla ilgili dikkat çekmek istediğiniz herhangi bir nokta var mı? Çünkü özellikle bu ittifak pusulalarının işi çok karıştırdığı gibi bir bilgi var. Bu konuda ne diyeceksiniz?
Evet, orada şunu söylemek mümkün. İttifak yapan, ittifak içerisinde seçime giren siyasi partilerin alanları arasında aslında doğru bilgi şu anlamda faydalı olabilir. Şimdi şöyle gözümüzde canlandırmamız gerekirse, örneğin 4 parti ittifaka girdiyse, bu 4 partinin alanları, kendi alanları var ve ayrıca büyük bir çerçeve ile bunlar bir ittifak bölümü içerisine dahiller. Yukarıda da ittifakın ünvanı bölümü var.
Evet.
Şimdi bunu gözümüzde canlandırdığımızda eğer bir siyasi partiye mühür vurulduysa, sadece bir siyasi partinin alanı içerisine mühür vurulduysa, aynı zamanda ittifak ünvanı bölümüne mühür vurulduysa, bu durumda oyun, ittifakın ortak oyu mu yoksa siyasi partinin oyu mu olacağı tartışması gündeme geliyor. Burada ittifak ünvanı bölümüne ayrıca bir mühür vurulması siyasi partiye oy verilmesine engel değil ya da bu pusulanın geçersizliği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu durumda siyasi partiye oyun yazılacağını bilmek önemli. Ve daha da önemli olan bir husus aslında ittifaklar bakımından her seçmenin yalnızca bir oyunun olduğunun unutulmaması gerekiyor. Yani bir oy bir kere yazılır diye tekrar ediyoruz. Çünkü pusula üzerinde birden fazla mühür bulunması durumunda işin içine ittifakla girince hem ittifaka hem siyasi partiye oy yazma gibi yanlış bir uygulamanın olabileceğinden endişe ediyoruz bu anlamda. Dolayısıyla aslında burada her ne olursa olsun birden fazla kere mühür basılmış olursa da ittifak içerisine her oyun öncelikle bir oy sayılacağını yani ya bir siyasi parti ya da bir ittifakın ortak oyu olarak yazılacağını bilmek çok önemli.
Evet.
Buna ilişkin çokça senaryo geliştirilir. Yani ittifak içerisindeki iki partinin iki partiye de taşan alana mühür vurulursa örneğin bu bir ittifak ortak oyudur. Çünkü iki partiden hangisine oy vermek istediği seçmenin hani bu iradesi anlaşılamamaktadır. Yani böyle bir değerlendirme yapamayız. Niyet okuma yapamayız. Dolayısıyla ittifak ortak oyudur. Yalnız ittifak ünvanına mühür vurulduysa bu ittifak ortak oyudur. Ayrıca siyasi partilere yazılmaz gibi çokça çeşitlendirilebilir örnekler. Bunların hepsi web sitemizdeki eğitim sunumumuzda var. Daha da ayrıntılı bir çalışma da yapıyoruz bununla ilgili. Daha açıklayıcı. Onu da en kısa zamanda web sitemize yükleyeceğiz. Oradan tüm seçmenlerin takip etmesini dileriz. Çünkü gerçekten karmaşık bir yapı var orada.
Evet ve burada da tabii en önemli tedbir sanıyorum ki sandık kurulunun bu konuda oy vermeye başlamamış olan seçmenlere durumu net bir şekilde izah etmeleridir herhalde değil mi?
Kesinlikle. Hiçbir yönlendirme yapmadan
evet.
Başkan durumu açıklamalı. Aynı zamanda burada yine az önce de söz ettiğim gibi siyasi parti müşahitlerinin de çok büyük rolü var. Sayım aşamasında hangi oyun nereye yazıldığını yani siyasi partiye mi ittifak ortak oyuna mı yazıldığının tespiti aşamasında onların da aktif olarak pusulaları gözlemleyip zaten gözlemciler orada onları gözlemleyip usulüne uygun bir sayım aşaması geçirilmesine katkıda bulunmaları gerekiyor.
Evet, burada tabii önemli olan noktalardan birisi, eğer çok kısaca ifade etmek gerekirse, özellikle milletvekili seçimlerinde mutlaka ama mutlaka seçeceği partinin üzerine mührü basması gerekir, değil mi?
Evet, eğer ittifak içerisindeki bir partiye oy verilecekse,
evet.
Bu husus evet çok önemli. Eğer kendi oy vermek istedikleri partinin haricinde ittifak alanı içerisinde olsa da başka bir partiye mühür basarlarsa, ayrıca yani çoklu mühür basma durumundan söz ediyorum. Bu durumda ittifak ortak oyu sayılacak. O yüzden yalnızca kendi oy vermek istedikleri siyasi partiye mühür basmaları en basit ve en kolay çözüm bu
evet.
anlamda.
Cumhurbaşkanlığı pusulasında ise daha basit bir durum var. Çünkü orada sadece evet. ve sadece Cumhurbaşkanlığı adaylarının isimlerinin bulunduğu bölümlerden seçeceğimiz kısma mührü basacağız. Yani orada bir kargaşa söz konusu olmayacak diyebilir miyiz?
Evet, diyebiliriz. Cumhurbaşkanlığı pusulası çok daha basit, eskiden alışık olduğumuz türden bir pusula. Adayların fotoğrafları altında isimleri yer alıyor. Her zamanki gibi ayrılmış sütunlar şeklinde. Orada çok daha basit bir yöntem var. Bir daha basit bir görünüm var.
Evet. Bu iki oy pusulasının tek bir zarfa konulması konusunda herhangi bir sıkıntı görüyor musunuz? Sorun görüyor musunuz?
Yani şöyle, bu da yeni bir uygulama. Yeni değişikliklerle mevzuata girdi. Şöyle, aslında bir sorun olarak söylemek istemem. Fakat şu aşamada dikkatli olunabilir diye düşünüyoruz. Yine yeni değişiklikler uyarınca öncelikle zarflardan pusulalar çıkarıldıktan sonra farklı seçim türlerine ait pusulalar ayrı yerlerde tasnif ediliyor ters çevrilerek.
Evet.
Yani Cumhurbaşkanlığı pusulaları bir yerde toplanıyor, milletvekili genel seçimi pusulaları başka bir tarafta toplanıyor.
Evet, ama bunlar hepsi sandık kurulunun önündeki masada cereyan eden. Değil mi
tabii
şeyler?
Ki, tabii ki.
Evet.
Seçmenlerin katılımıyla, müşahitlerin katılımıyla açık sayım döküm işlemleri esnasında yapılıyor. Burada aslında dikkat edilmesi gereken, çok teknik ve ayrıntılı bir alana girmiş oluyorum ama belirtmekte fayda var. Şimdi aynı zarftan birkaç pusula çıkınca ister istemez şu akla geliyor. Örneğin Cumhurbaşkanlığı seçiminden ya da milletvekili genel seçiminden aynı seçim türüne ait olmak üzere birden fazla pusula varsa zarf içerisinde, bu tasnif aşamasında gözden kaçabilir. Dolayısıyla bir zarftan çıkan iki pusulanın, yani aslında orada iki pusula olduğunun tespiti o aşamada çok önemli.
Evet.
İkiden fazla pusula çıktıysa eğer, çünkü bunlar hesaba katılmayan pusula olarak, ayrı bir kategori olarak ayrılması gereken pusulalar olacak. Yani geçerlilikten, geçersizlikten bağımsız ayrı bir kategori ve aynı seçim türüne ait birden fazla pusulanın zarftan çıkması durumunda bunlar hesaba katılmaz. Sayım aşamasında dikkate alınmaz ve ayrılır diyor kanun. Bu önemli olabilir bu
evet.
aşamada.
Bir de Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili pusulalar ilk olarak
evet,
sayılacak ve sonradan milletvekili pusulaları sayılacak, değil mi? Şey bu.
Evet.
Kural bu.
Yeni düzenleme bunu getiriyor. Doğru.
Evet. Bu taşınacak sandıklar ile ilgili nasıl sorunlar görüyorsunuz? Çünkü biz bunun sayısını birkaç gün önce 145 bin seçmeni ilgilendirecek diye düşünüyorduk. Hı hı. Fakat her geçen gün bu sayı artıyor görüldüğü kadarıyla.
Yani o konuda şunu söyleyebilirim. Biz de bu konuda basına yansıyan haberleri takip ediyoruz elbette. Sürecin başından beri. Zaten aslında bu mevzuat değişiklikleri daha henüz yasalaşmadan teklif aşamasındayken biz bu konuya dair bütün değişikliklerle birlikte bu konuya da dair görüşlerimizi bir ayrıntılı görüş metni olarak yayınlamıştık. Orada da bahsettik bu husustan. Aslında taşıma birleştirme bakımından en önemli hususlardan biri seçmenin, bu taşıma birleştirme kararlarından etkilenecek olan seçmenin oy kullanma eğiliminin olumsuz yönde etkilenmesi riski.
Evet.
Burada aslında şu anki bu haberlerde gördüğümüz kararlara ilişkin olarak henüz Yüksek Seçim Kurulu tarafından resmi olarak yayınlanmış bir karar yok. Biz de bu kararı bekliyoruz. Kaç seçmenin etkilendiği, kaç ilçenin karardan etkilendiği, bunlar henüz net değil. Yalnızca basından takip ettiğimiz kadarıyla bilebiliyoruz. Hani yani yorum yapabilmek için aslında karara ihtiyacımız var. Dolayısıyla şu an için yalnızca görüş metnimize atıf yapabiliyorum.
Evet.
Karar çıktıktan sonra daha ayrıntılı değerlendirme fırsatımız olacak diyorum.
Evet, ama bu detayların açıklanması da sanıyorum son haftaya kalacak. Yani öyle bir izlenimim var. Herhangi bir süreye tabi değil, değil mi, Yüksek Seçim Kurulu'nun bu konuda bir açıklama yapması?
Yok. Yani zorunlu yasal bir böyle bir kısıtlaması yok. Dolayısıyla biz de bekliyoruz kararı.
Evet. Peki şimdi bütün bunlar aslında oldukça bilinçli, yani daha önceki seçimlerden daha da bilinçli ve eğitimli sandık kurullarını gerektiriyor. Şimdi sizin birçok eğitim verdiğinizi biliyorum. Sizin dışınızda da eğitim veren çeşitli girişimler var. Peki bu sandık kurullarında görev alacak olanlar artık resmen de belirlenmiş durumda. Bu insanların eğitimi konusunda bilgileriniz nedir ve aldıkları eğitimin yeterli olduğunu düşünür müsünüz?
Yani şöyle, aslında o eğitimlerin içeriğine ben vakıf olmadığım için bu konuda bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Fakat şunu söyleyebilirim. Yüksek Seçim Kurulu geçmiş seçimlerde sandık kurulu başkan üyelerine yönelik böyle eğitimler düzenlemişti. Bununla ilgili bilgimiz var.
Evet.
Dolayısıyla hele ki bu kadar sıkışık bir seçim takviminde ve bu kadar mevzuat değişikliği yapılmışken bir seçime gidiyor olduğunu düşünürsek mutlaka eğitim verilecektir diye düşünüyorum. Belki başlanmıştır. Dolayısıyla aslında şunu tavsiye edebiliriz. Bizim eğitim dokümanlarımız her zaman için kamuoyuyla paylaştığımız, açık olarak herkesin
ulaşabileceği
koyduğumuz dokümanlar. Evet. Dolayısıyla sandık kurulu üyesi olacak olsa da bir kişi oy ötesi orga girerek bizim eğitim dokümanlarımızdan dilediği gibi faydalanabilir. Çünkü orada detaylı bir çalışma yaptığımız için aslında mümkün oldukça kapsayıcı ihtimalleri düşünerek örneklendirmeler yapmaya çalıştık. Faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Dilerlerse inceleyebilirler web sitemizden diyebilirim.
Evet, ellerinize sağlık Sevcan Hanım. Size çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Hepimize kolay gelsin diyelim.
Çok teşekkürler. Ben de yayına katılma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim.
Sağ olun efendim.
Önemli bir konuda. İyi yayınlar diliyorum.
Çok çok teşekkürler. Evet, telefon hattımızda Sevcan Çamlıdağ arkadaşımız vardı. Hukukçu, Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu üyesi.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.